Ayrım 7.
Rençber karıları sırayla evimde hizmetçilik ettikleri gibi meyve bahçesine de bakıyorlardı. Kendi elimle tasarladığım ve pek az değişiklikle bugün de var olan bahçede ilk çiçeklerin bittiğini kısa zamanda gördüm. O günlerde insanlar yakınıp homurdanmadan çalışırlardı. Benim varlığım köylülere yeniden bir güvenlik duygusu vermişti sanırım. Toprağın yavaş yavaş yeniden zenginleştiğini görüyorlardı. Basit iyi insanlardı. Aralarında baş kaldıran yoktu. Bir yandan çok cahil, çok yoksullardı. Bu da doğru. Ben gelmezden önce her aile kendi küçük toprak parçasını işleyerek en temel ihtiyaçlarını açlıktan ölmeyecek kadar çıkarmaya çalışmıştı. Kuraklık, don, salgın hastalık, karınca ya da salyangoz sürüleri gibi felaketler olmaması koşuluyla elbet. Olursa yaşamları son derece güçleşiyordu. Ama ben geldikten sonra her şey değişti. Eski tarlaları birer birer kurtardık. Kümesleri, ahırları yeniden yaptık. Ürünler salt havanın eline bakmasın diye sulama kanalları tasarlamaya giriştik. Kolay bir yaşam değildi. Pek çetindi. Arada kasabaya inerek bir veteriner alıp getiriyordum. O da ineklerle tavuklara, sonra da hasta olan köylülere bakıyordu. Kız torunum beni kızdırmak için benim o sıralar veterinerin ilmi hayvanlara bakmaya yetiyorsa insanlara bakmaya da yeter diye düşündüğümü söylüyorsa da bu doğru değil. O tanrının cezası ıssız yerde doktor bulamıyorduk ki. Kızılderililer şifalı otlarla telkinin etkisini pek iyi bilen bir curandera'ya gidiyor, ona sonsuz güveniyorlardı. Veterinere güvendiklerinden daha çok. Kadınlar konu komşunun, duaların ve merkep sırtında geldiği için hep geç kalan bir ebenin yardımıyla doğum yapıyorlardı. Yine de bu ebe bön gözlü inekleri yavrulatmakta ne kadar ustaysa, köylü kadınları doğurtmakta da o kadar ustaydı. Ne curandera'nın büyüleri ne de veterinerin ilaçlarıyla düzelmeyen ciddi hastalarıysa ya Pedro Segunda Garcia ya da ben bir arabaya attığımız gibi rahibelerin işlettiği bir hastaneye götürüyorduk. Buraya sık sık uğrayan bir doktor onların ölmelerine yardım ediyordu. Ölenlerde yanardağın eteğinde şimdi doğru dürüst bir kabristanın bulunduğu yerdeki küçücük mezarla gömülüyordu. Yılda bir iki kez bir papazın gelerek köyler arasındaki bir birleşmeleri, hayvanlarla makineleri kutsamasını, çocukları vaftiz etmesini ve ölmüşler için gecikmeli de olsa dua okumasını sağlıyordum. O zamanlarda tek eğlencemiz domuzlarla boğaları hadım etmek, horoz dövüştürmek, kaydırak oynamak ve huzur içinde yatsın koca Pedro Garcia'nın akıllara durgunluk verici öykülerini dinlemekti. Bu ihtiyar bizim Pedro Segunda'nın babasıydı ve dedesinin İspanyolları Amerika kıtasından kovan vatanseverlerin saflarında dövüştüğünü anlatırdı. Çocuklara bir tür aşırı niyetine gebe kadınların sidiğini içip kendilerini örümcekleri sokturtmasını öğretirdi. Hemen hemen curandera kadar çok şifalı ot biliyordu. Ne var ki bunların kullanımı konusunda aklı karışırdı ve bir takım onarılamaz yanlışlar yapmıştı. Yine de şunu itiraf etmek gerek ki ona yörede haklı bir ün kazandırmış olan rakipsiz bir diş çekme yöntemi vardı. Bu duayla kırmızı şarabın hastayı hipnotize edip kendinden geçiren bir karışımıydı. Köpek dişlerimden birini çekmişti. Bugün yaşıyor olsa dişçi diye yine ona giderdim. Çok geçmeden kır yaşantısını benimsedin. En yakın komşularım bile epey uzaktaydı gerçi. Ne var ki ben insan içinde karışmaya hevesli değildim. Yalnızlığımdan tat alıyordum. Hem zaten bir dolu işim gücüm vardı. Zamanla yabanılaşıp çıktım. Konuşmayı unutmaya başladım. Söz dağarcığım gitgide küçüldü. Çok da huysuzdum artık. Kimseye hoş görmek zorunda olmadığım için kişiliğimin kötü yönü daha da kötüleşti. Her şeye kızıyordum. Çocukların ekmek çalmak için mutfağın çevresine dönendiklerini görsem, avluda tavuklar şamata yapsa, mısır tarlalarını kırlangıçlar bassa tepem atıyordu. Huysuzluğum kendi canımı sıkar olunca kendi kendimden rahatsız olmaya başladığımda çıkıp ava gidiyordum. Tan atmazdan çok önce kalkıp tüfeğimi omzuma vuruyor, yanımda av torbam ve av köpeğimle yola çıkıyordum. Karanlıkta at sürmeyi seviyordum. O erken saatlerin serinliğini, gölgeler içindeki uzun bekleyişler, sessizlik, barut ve kan kokusu, silahın omzuma doğru tepişi, vurulan hayvanın debelenerek yere düşmesi hoşuma gidiyordu. Bütün bunlar yatıştırıyordu beni. Torbamda 4 zavallı tavşan, pişirilemeyecek kadar delik deşik birkaç keklikle yorgunluktan yarı ölü, çamur içinde dönüp geldiğim zaman mutlu olduğumu, rahatladığımı duyumsuyordum. Şimdi ne zaman o günleri düşünsem büyük bir üzgüye kapılıyorum. Ömrüm pek hızlı gelip geçti. Her şeyi yeni baştan alacak olsam yinelemeyeceğim birkaç yanlış var. Ama genelde hiçbir şeyden pişman değilim. Evet, iyi bir patrondum doğrusu. Hiç kuşku yok bundan. O ilk aylar Esteban Trueba su kanalları açmaya, kuyu kazmaya, taşları ayıklamaya, otlak çayırları temizlemeye, kümesleri, ahırları onarmaya öylesine dalmıştı ki hiçbir şey düşünecek zamanı kalmıyordu. Yorgunluktan bitik durumda yatıyor, şafakla birlikte uyanıyor, mutfakta kıt bir kahvaltı edecek kadar ancak oyalanarak atına bindiği gibi tarlalardaki işin başına gidiyordu. Gün batıncaya kadar da dönmüyordu. Ancak o zaman yemek masasına oturuyor ve günün yemeğe benzer tek yemeğini yalnız başına yiyordu. O ilk aylar her zaman yıkanmak ve yemekten önce üstünü değiştirmek konusunda kendi kendine verdiği sözde durdu. İngiliz kolonicilerinin Afrika ve Asya'nın en ücra köylerinde vekarlarını ve otoritelerini yitirmemek için böyle yaptıklarını duymuştu da. En iyi giysilerini giyer, tıraş olur, gramofonda en sevdiği aryaları çalardı. Gel gelelim yavaş yavaş köylülüğün kendine el koymasına izin verdi. Sosyete beyliğine yatkın olmadığını zamanla kabul etti. Hele karşısında çabalarının değerini bilecek kimse olmadığına göre. Tıraş olmaktan vazgeçti. Saçlarını ancak omzuna değdiklerinde keser oldu. İyice alışık olduğu için her gün yıkanmayı sürdürüyordu. Ama giyim kuşamıyla davranışlarını aldırış etmiyordu artık. Yavaş yavaş barbarlaşmaktaydı. Yatmadan önce bir sürü kitap okuyor ya da satranç oynuyordu. Elindeki satranç kitabına karşı hile yapmadan oynamasını ve kaybettiği zamanda öfkeye kapılmamasını öğrenmişti. Yine de bunca çetin çalışmanın verdiği yorgunluk onun gürbüz ve ateşli yaratılışını baskı altında tutmaya elverişli değildi. Battaniyelerin pek ağır, çarşafların ise pek hafif geldiği zor geceler geçirmeye başladı. Atı ona hızlılık ederek birden yaman bir dişi kesiliveriyordu altında. Kemikleri sızlayana dek binip sürdüğü sımsıkı, deliceli bir etten dağ. Bostandaki o mis kokulu, ılık kavunlar gözüne kocaman memeler gibi gözüküyordu. Eğer örtüsüne yüzünü gömerek kısrağın ekşi ter kokusunda ilk bildiği orospuların uzak kokusunu aramaya başlayınca kendisi bile şaştı. Geceleri kokmuş kabuklu deniz yaratıklarıyla, koskocaman çiğ et parçalarıyla, kan, semer, gözyaşıyla dolu karabasanlar görerek terlere batıyordu. Bacaklarının arasına demir bir değnek gibi sertleşmiş penisiyle gepgergin, her zamankinden daha öfkeli uyanıyordu. Rahatlamak umuduyla dışarı koşarak ırmağın buz gibi sularına çırılçıplak dalıyor, neredeyse soluğu kesilir gibi olmakla birlikte bu kez de görünmez ellerin bacaklarını okşadığını duyumsuyordu. Yenik düşerek amaçsız suya bırakıyordu kendini. Akıntının okşayışlarına, tetarilerin öpüşlerine, kıyılardaki sazların sürtünmesine. Çok geçmeden içindeki müthiş ihtiyaç yüzünden çevrenin diline düştü. Hiçbir şey bu ihtiyacı söndüremiyordu. Ne ırmağa dalmak, ne tarçınlı çay içmek, ne somyasının altına bir parça çakmak taşı koymak ve hatta ne de yatılı okullardaki oğlan çocuklarının akıllarını başlarından alan ve onları sonsuza dek lanetleyen o yüz kızartıcı el hünerleri. Tarlalardaki kuşlara, meyve bahçesine çırılçıplak oynayan çocuklara, hatta çiğ ekmek hamuruna şehvet dolu gözlerle bakmaya başlayınca artık erkekliğinin bir takım papazca hilelerle yatışmayacağını anladı. Sağduyusu ona bir kadın bulması gerektiğini söylüyordu. Bir kez kararını verdikten sonra yakasına yapışmış olan o korkunç ve gergin kaygı sönmeye yüz tuttu ve öfkesi durulur gibi oldu. O sabah aylardan beri ilk kez gülümseyerek uyandı. İhtiyar Pedro Garcia onun ahırlara doğru giderken ısık çaldığını duydu ve şaşkınlıkla dudak bükerek başını salladı. O gün bütün gün efendi yeni temizlenmiş olan ve mısır ekimi için tasarlanan bir tarlayı sürmekle uğraştı. Sonradan Segunda Garcia ile birlikte doğurmak üzere olan yavrusu karnında ters dönmüş bir ineğin başına gitti. Buzağıyı baş aşağı çevirmek ve başı dışarı çevirmek için kolunu dirseğine kadar ineğin içine sokmak zorunda kaldı. İnek yine de öldü. Ama Treyba sinirini bozmadı. Buzağının şişeyle beslenmesini buyurdu. Bir kova suyla yıkandı ve yeniden atına bindi. Her zamanki yemek saatiydi ama o aç değildi. Acelesi de yoktu. Çünkü seçimini nasılsa yapmıştı. Kızı çok kereler görmüştü. Sümüklü küçük erkek kardeşini kalçasına oturtmuş taşırken, omzunda bir heybe ya da başın üstünde bir su testisiyle. Onun ırmak kıyısındaki düz taşların üstüne çömelerek çamaşır yıkamasını seyretmişti. Kız o rengi atmış çaputları kaba saba köylü elleriyle ovalarken, ırmağın suyu esmer bacaklarının üstünden bir cila geçerdi. İri kemikliydi. Ablak çizgileri, esmer teni ve tatlı, dingin ifadesiyle bir kızıl derili yüzü vardı. O geniş, etli ağzında bütün dişleri hala duruyordu. Gülümsediği zaman bütün yüzü aydınlanırdı. Ne var ki bu çok seyrek görünen bir şeydi. Kız ilk gençliğin güzelliğine sahipti. Ama Esteban bunun çarçabuk geçeceğini görebiliyordu. Birçok çocuklar doğurmak, durduraksız çalışmak ve ölenlerini gömmek için doğmuş kadınlar böyledir. Kızın adı Pancha Garcia, yaşı 15'ti. Esteban Treyba onu aramaya çıktığı zaman ikindi üzeri olmuş, serinlik çıkmıştı. Esteban atını otlakları birbirinden ayıran uzun yeşilliklerde ağır ağır sürerek kızı sora sora ilerledi. Sonunda onu kulübesine giden patikada geçti. Kız mutfağın ocağında yakmak için topladığı bir çırpı yükünün altında iki büklüm olmuştu. Yalın ayak başı eğikti. Esteban eğerin üstünde oturduğu yerden kıza baktı. Ve aylardır ona rahat dirilik vermeyen, aman dinlemeyen arzu içinde bir çırpıda diriliverdi. Atını eşkin sürerek kızın yanına vardı. Kız onu duymuştu. Yine de erkeklerin yanında başları eğik duran bütün köylü kadınları gibi yukarı bakmadan yürümesini sürdürdü. Esteban eğilip onun sırtındaki yükü aldı. Bir an havaya kaldırdı. Sonra var gücüyle yolun kenarına fırlattı. Kızı belinden kavradı. Hayvansı bir ıhlamayla kaldırdı önüne. Eğerin üstüne oturttu. Kız karşı koymadı. Esteban atı mahmuzladı. Dört nala ırmağa yöneldiler. Hiç konuşmadan yere indiler ve birbirlerini tepeden tırnağa süzdüler. Esteban belindeki enli deri kemeri çıkarınca kız bir adım gerilediyse de Esteban elini bir uzatışta geri çekti onu. Kucak kucağa okaliptos yapraklarının arasına devrildiler. Esteban üstündekileri çıkarmadı. Yabanılca saldırdı kıza. Hiç hazırlamadan, oyalanmadan içine girdi. Gereksiz bir hoyratlıkla. İş işten geçtikten sonra entarisinin eteklerine saçılan kandan onun bakir olduğunu anladı. Gel gelelim kızın köylü oluşu ve de kendi arzusunun buyurgan baskısı onun karar değiştirmesini önledi. Pancha Garcia kendini savunmak için hiçbir çaba harcamıyordu. Ne sızıldanmış ne de gözlerini yummuştu. Dehşet dolu bakışlarını gökyüzüne dikmiş sırtüstü yatıyordu. Sonunda erkeğin hafifçe inleyerek üstünden yere kaydığını duydu. Usulca mızıldanmaya başladı o zaman. Ondan önce annesi, annesinden önce de ninesi bu aynı hayvansı yazgının kurbanı olmuşlardı. Esteban Treyba pantolonunu düzeltip kemerini taktı. Kızı elinden tutup yerden kaldırarak atının terkisini aldı. Geri döndüler. Esteban bir ıslık tutturmuştu. Pança ağlamasını sürdürüyordu. Patron onu kulübesine bırakmadan önce dudaklarından öptü. ''Yarından başlayarak evde çalışmanı istiyorum.'' dedi. Pança başını kaldırmadan ''Peki.'' dedi. Annesi de ninesi de büyük evde hizmetçilik etmişlerdi. O gece Esteban Treyba düşlerinde Rosie'yi görmeden çocuklar gibi uyudu. Ertesi sabah hayat dolu uyandı. Eskisinden daha güçlü, daha uzun boyluydu sanki. Bir şarkı mırıldanarak tarlalara çıktı. Döndüğünde Pança mutfaktaydı. Kocaman bir bakır lengerde yapılan marmelatı harıl harıl karıştırıyordu. O gece Esteban onu sabırsızlıkla bekledi. Eski kerpiç evde gündelik uğraş sesleri bitip de farelerin gece tıkırtıları başladığı zaman onun varlığını oda kapısının önünde duyumsadı. "Gel Pança," diye seslendi. Buyruk değil, bir yalvarıştı bu. Şimdi Esteban kızın hiç acele etmeden tadını çıkardı ve sevişmekten onun da tat almasını özen gösterdi. Ağır ağır keşfe çıktı onu. Vücudunun ve külle yıkanıp kömür ütüsüyle ütülenmiş giysilerinin dumanlı kokusunu içine sindirip ezberledi. O uzun koygun saçlarının en gizli yerlerde yumuşacık ama başka yerde sert ve nasırlı olan cildinin, o taze dudaklarının, dingin seksinin, geniş karnının dokusunu öğrendi. Şimdi sakinleşmiş bir arzuyla ona tüm bilimlerin en eskisi, en gizlisi olan bu bilim dalında ilk adımlarını attırdı. O gece ve bunu izleyen birkaç gece Esteban mutlu oldu, büyük bir olasılıkla. İlk Treba'dan kalmış olan, şimdi biraz sarsaklaşmışsa da aşkın debelenmelerine hala dayanabilen o kocaman, oyma demir karyolada Pança ile iki küçük yavrusu gibi oynaşıp durdular. Pança Garcia'nın memeleri irileşti, kalçaları doldu. Esteban Treba bir süre için huysuzluğundan sıyrılarak kiracılarıyla ilgilenmeye başladı. O sefil kulübelerinde görmeye gidiyordu onları. Bu kulübelerden birinin gölgesinde içi gazete dolu bir kutu gördü. Kutunun içinde yeni doğmuş bir bebecikle bir köpek yavrusu derin bir uykuyu paylaşmaktaydılar. Bir başka kulübede 4 yıldan beridir yavaş yavaş ölmekte olan bir ihtiyar kadının sırtındaki cılk yaraların arasından çıkan kaburga kemiklerini gördü. Bir avluda boynundan bir iple direğe bağlanmış duran 15 yaşlarında bir budala gördü. Çocuk orada çırılçıplak durmuş, ağzından salyalar akarak anlaşılmaz bir şeyler söylüyor ve katır organı boyundaki penisini durmadan yerlere çarpıyordu. Ömründe ilk olarak Esteban Treba şunun bilincine vardı ki, Tremaria'nın sahipsiz kalmasının en acı yönü toprakla hayvanların değil, insanların terk edilmesi olmuştu. Babası karısının getirdiği ağırlıkla konduğu mirası kumarda yitirdikten bu yana, çiftlikteki adamlar savunmasız kalmışlardı. Esteban, dağlarla deniz arasında yarı yolda gizlenmiş olan bu ücra yere biraz uygarlık getirmenin artık zamanı olduğuna karar verdi. Bir çalışma humması Tremaria'yı sarsarak dalgınlığından uyandırdı. Esteban Treba adamların ömürlerinde bilmedikleri bir tempo ile işe koştu. Yıllardır harap yatmış olanı birkaç ayda kurtarmaya can atan patron, kadın erkek, yaşlı genç, çoluk çocuk, ayakta durabilen herkesi ücrete bağladı. Bir tahıl ambarıyla kışlık erzak depolamak için büyük kilerler yaptırdı. At keserek etlerini tuzlattı. Domuz etlerini dumanda kuruttu. Kadınları meyve konserveleri yapmak için mutfağa doldurdu. Sinek ve gübreyle dolu eski bir barakadan başka bir şey olmayan sütaneyi yerleştirdi. Ve ihtiyacı karşılamaya yetecek kadar süt üretsinler diye inekleri bile zora koştu. 6 derslikli bir okul yapmaya girişti. Çünkü bir gün gelip Tremaria'daki çocuk yetişkin herkes okuyup yazmasını ve basit aritmetik yapmasını öğrensin istiyordu. Bir yandan kafalarını durum ve konumlarına uygun olmayan fikirlerle doldururlar korkusuyla onların bundan öte bilgi edinmelerine karşıydı. Ne var ki böyle ücra bir yerde çalışmaya razı gelecek öğretmen bulamadı. Okumayı kendisi öğretmeye kalkıştığı zaman da çocukları kırbaç korkutmacası ya da şekerleme vaadiyle okula çekebilmenin zorluğuyla karşılaştı. Ve sonunda düşleminden vazgeçerek okul binasını başka amaca ayırdı. Ablası Ferula onun istediği bütün kitapları yolluyordu. Pratik bilgileri içeren bu kitaplardan Esteban önce kendi bacağında deneyerek iğne yapmasını ve kristalli bir radyo kurmasını öğrendi. Esteban eline geçen ilk kârla bir top kaba kumaş, bir dikiş makinesi, bir kutu homeopatik hap, bir ansiklopedi ve bir sürü okuma kitabı, defter, kalem almıştı. Mülkündeki her çocuğun günde hiç değilse bir öğün doyasıya yemek yiyerek gürbüz, güçlü büyümesi ve küçük yaşta çalışmaya başlayabilmesi için bir yemek salonu hazırlamayı kuruyordu. Ne var ki çocukların çiftliğin her köşesinden bir kap yemek için buraya gelmelerini beklemenin saçmalık olduğunu kavrayınca bu kez bir dikiş atölyesi tasarladı. Dikiş makinesinin gizlerini çözme işinin başına Pança Garcia geçirildi. Kız ilk makineyi canlı bir şeytan icadı sanarak yanına yaklaşmamakta direndi. Ne var ki Esteban'ın dediği dedikti. Parça da sonunda makineyi kullanmasını öğrendi. Esteban aynı zamanda köylülerin öküz arabasıyla San Lucas'a gitmek zorunda kalmadan bütün ihtiyaçlarını sağlayabilecekleri ufak çapta bir de market kurdu. Kendisi her şeyi toptan alarak adamlarına sermayesine satıyordu. Bir de fiş sistemi getirdi. İlkin bir tür kredi biçiminde işleyen bu fişler zamanla para yerine geçer oldu. Bu pembe kağıt parçalarıyla köylüler marketten her şeyi alabiliyorlardı. Ücretleri de yine bunlarla ödeniyordu. Bu ünlü kağıt parçalarına ek olarak her ırgata boş zamanda işleyebileceği bir parça toprak, aile başına yılda 6 tane tavuk, bir ölçek tohum, hasattan en temel gereksinimlerine yetecek kadar bir pay ve her gün ekmekle süt düşüyordu. Noel'de ve bağımsızlık bayramında da adamlar arasında 50 pesoluk bahşiş dağıtılıyordu. Kadınlar erkeklerle eşit iş yapmalarına karşın bu parayı alamıyorlardı. Çünkü dullar dışında hiçbir kadın aile reisi sayılmıyordu. Çamaşır sabunu, örgü yünü ve ciğerleri güçlendirici özel bir şurup parasız dağıtılıyordu. Çünkü Esteban Trueba toprağında pis, hasta, üşüyen kişiler yaşamasını istemiyordu. Bir gün ansiklopedide dengeli beslenmenin yararlarını okudu ve ömür boyu sürecek olan vitamin sevdası böylece başlamış oldu. Herhangi bir köylünün sütle yumurtayı domuzlarına yedirip de çocuklarına yalnızca ekmek verdiğini görürse kıyametleri koparıyordu. Okul binasında herkesin gelmesi zorunlu olan toplantılar yapıp köylülere vitamin konusunda bilgiler vererek radyosundan duyabildiği haberleri aktarmaya başladı. Elindeki telle radyo dalgalarının peşine koşmaktan da az zamanda sıkılarak iki kocaman aküsü olan bir kısa dalgalı radyo ısmarladı. Bu aygıt sayesinde kulak zarını patlatıcı şamatalar arasından birkaç deniz aşırı haber yakalamayı başarıyordu. İşte Avrupa'daki savaşı bu yoldan öğrendi. Okuldaki kara tahtaya astığı bir haritanın üzerinde askerlerin hareketlerini toplu iğnelerle belirleyerek izleyebiliyordu. Bir gün mavi renk üstüne batırdığı iğneyi ertesi gün neden yeşile batırdığı konusunda zerrece fikirleri olmayan köylüler onu şaşkın şaşkın seyrediyorlardı. Kara tahtın üstüne asılmış bir kağıt parçası çapında koca koca orduların birer iğne başı boyuna indirgendiği bir dünyayı gözlerinde canlandıramıyorlardı. Daha doğrusu savaş, bilimsel buluşlar, endüstrinin ilerlemesi, altının fiyatı ya da moda dünyasındaki en son çılgınlıklar umurlarında bile değildi. Bunlar yaşantılarının darlığını değiştirmekte hiçbir etkisi olmayan peri masallarıydı. Bu ilgisiz dinleyiciler için radyodaki haberler kendi dünyalarının dışında şeylerdi. Hava tahminlerinin de hiç işe yaramadığını anladıkları zaman aygıt onların gözündeki tüm pırıltısını yitirdi. Radyonun verdiği haberlerle uzaktan yakından ilgilenen tek kişi Pedro Segunda Garcia'ydı.